Ayrım 34, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 318. Birkaç gün sonra Acheron grubuna gitmek üzere ayrılan kadın onu da çağırdığında bundan hoşlandı. Belki birkaç ay sonra. Hayır hayır, kadının yüzü ciddiydi. Daha önce gel, seni orada daha önce yanımda görmek istiyorum. Adam biraz nazlanarak kabul ettiğinde küçük bir sırrı olan bir kız gibi sırıttı. Pişman olmayacaksın. Bir öpücüğün ardından batıya giden treni yakalamak üzere Rover'ını Barrows'a doğru sürerek güneye gitti. Bundan sonra Araplardan bir şeyler öğrenme olasılığı daha da azalmıştı. Frank'i gücendirmişti ve Araplar dostlarının ardında saf tuttular. Saklı koloni mi? O da neymiş? İç çekip vazgeçti ve ayrılmaya karar verdi. Yola çıkmadan önce gece Rover'ını yüklerken Araplar ona malzemeler verme konusunda fazla titizdiler. Şu ana dek sabotaj soruşturmasında neler bulduğunu gözden geçirdi. Buraya dek Sherlock Holmes tehlikede değildi bu kesin. Daha da kötüsü Mars üzerinde artık onun için içine girilemez hale gelmiş koca bir toplum vardı. Müslümanlar, gerçekten de kimdi onlar? O akşam yüklemeyi bitirdikten sonra Pauline'i okudu. Sonra ev sahiplerinin arasına karıştı. Yapabildiğince dikkatli bir şekilde gece boyunca sorular sorarak onları yakından izledi. Sorular sormanın zekadan kesinlikle çok daha işe yarar bir biçimde insanların ruhlarını açan bir anahtar olduğunu biliyordu. Fakat bu sefer bir işe yaramamış görünüyordu. Çakal mı? Bir tür vahşi köpek miydi bu? Kervandan ertesi sabah aklı karışmış olarak ayrıldı ve Rover'ı Kumul Denizi'nin güney sınırından batıya doğru sürdü. Maya'ya katılmak için Acheron'a yapılacak yolculuk uzun olacaktı. Sonu gelmez kumullar boyunca 5000 kilometre. Ama bunu Barrows'a gidip trene binmeye yeğliyordu. Düşünmek için zamana ihtiyacı vardı. Bu gerçekten bir alışkanlık olmuştu. Issızlık boyunca rover sürmek veya planörle uçmak, uzaklaşmak, toprağın üzerinde ağır ağır yol almak. Yıllardır yollardaydı. Kuzey yarıkürenin her yerini dolaşarak ve güneyde uzun araştırmalar yaparak, Moğolları denetleyerek, ya Saks ve Helmut ya da Frank için bir şeyler yaparak, Arkady için bir şeyler arayarak veya çeşitli şeylerin, bir şehrin, kuyunun, hava durumu istasyonunun, madenin, Moğol'un açılışında kurdeleler kesip konuşmalar yaparak, durmaksızın konuşarak, topluluk önünde ya da özel görüşmelerde konuşarak, yabancılara, eski arkadaşlara, yeni tanışlara, en az Frank kadar çok konuşarak ve daima gezegenin üzerindeki insanları, tarihi unutmak, işlevsel bir toplum kurmak için yönlendirmeye çabalayarak. Mars için tasarlanmış, onların dürüst, adil ve akılcı ve bütün o iyi niteliklerine göre tasarlanmış bir bilimsel dizge yaratmak için yönlendirmeye çabalayarak. Yeni bir Mars'a giden yolu göstermek için. Buna rağmen yıllar geçtikçe her şey onun hayal ettiğinden biraz başka türlü oluyor gibiydi. Bradbury zirvesi gibi bir yer işlerin nasıl da hızla değiştiğini gösteriyor ve Araplar gibi insanlar bu yöndeki izlenimi güçlendiriyordu. Olaylar onun denetiminden çıkıyordu ve daha da önemlisi herkesin denetiminden çıkıyordu. Hiçbir plan yoktu. Batıya doğru otomatik pilotta kumulları inip çıkarak tarihin gerçekten ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlamak için aşırı bir çabaya gömülmüş bir halde hiçbir şey görmeksizin ilerliyordu. Gün be gün araç yolunda ilerlerken tarih her zaman ufkun ötesinde, kendisinin etkisinin dışında görülmez olan bir şeymiş gibi geliyordu. Sen bakmazken olan bir şeydi tarih. Bilinemez bir olaylar sonsuzluğu, denetimden çıkmış olsa bile her şeyi denetleyen şey. Sonuçta kendisi en başından beri buradaydı. Kendisi bir tür başlangıç olmuştu. Bu dünyaya ilk ayak basan insan ve sonra her şeye rağmen geri dönmüş ve sıfırdan kurulmasına yardım etmişti. Şimdi ise bütün bunlara rağmen kendisinden hızla uzaklaşıyordu. Bu olguyu düşünmek adamı inançsızlık ve bazen de ani, şiddetli bir hayal kırıklığıyla gerginleştiriyordu. Bütün her şeyin yalnızca denetiminin değil, kavrama yeteneğinin bile ötesine doğru ivmelendiğini düşünüyordu. Bu doğru değildi, bununla savaşması gerekiyordu. Ama nasıl? Bir tür sosyal planlama. Bunu yapmaları gerektiği açıkça belliydi. İnsanların ta en başında Mars Sözleşmesi'yle yaptıkları dayanaksız tasarıyı bile çiğneyerek hiçbir plan olmaksızın gerçekleşen bu harmanlanış. Plansız toplumlar, şimdiye kadar tarih böyleydi. Fakat şimdiye kadar olan tarih bir kabustu. Devasa bir kaçınılması gereken örnekler toplamı. Hayır, bir plana ihtiyaçları vardı. Burada yeni bir başlangıç yapabilirlerdi. Bir vizyona ihtiyaçları vardı. Kaypak memur Helmut Statiko'yu sinik kabulüyle Frank'in sanki bir tür altına hücumdaymışlar gibi sözleşmenin çiğnenişini kabullenişi. Frank yanılıyordu. Her zamanki gibi yanılıyordu. Fakat kendisinin de çevrede koşturması büyük olasılıkla yanlıştı. Eğer sadece gezegenin daha çok yerini görür, bir yerleşimi daha ziyaret eder, birkaç kişiyle daha konuşursa, bir şekilde, üzerinde pek de düşünmeksizin, durumu kavrayacağına ve o zaman kurtuluşçu anlayışının kendisinden diğer herkese, bütün yeni gelenlere yaygınlaşıp her şeyi değiştirerek akacağına dair dile getirilmemiş bir kuramla hareket ediyordu. Artık bu duygunun saflık olduğuna emindi. Gezegen üzerinde bugünlerde öyle çok insan vardı ki hiçbir zaman onlarla ilişki kurmayı, onların bütün umut ve arzularının dile getiricisi olmayı asla umamazdı. Yalnız bu da değildi. Geliş nedenlerine bakılırsa yeni gelenlerin çok azı ilk yüze benziyordu. Pekala, bu söylediği tamamen doğru değildi. Hala gelmeyi sürdüren bilimciler ve İsviçreli yol yapım çingeneleri gibi insanlar vardı. Fakat onları ilk yüzü tanıdığı gibi tanımıyordu ve asla tanıyamayacaktı. O küçük topluluk onu gerçekten biçimlendirmişti. Görüş ve fikirlerini şekillendirmiş, onu eğitmişlerdi. Onlar ailesiydi, onlara güveniyordu. Yardımlarını istiyordu. Her zamankinden çok ihtiyacı vardı buna. Belki Maya'ya karşı hissettiği bu ani ve yoğun duyguların nedeni buydu. Belki onu Hiroko'ya karşı böylesine kızgın kılan şey de buydu. Onunla konuşmak istiyordu, yardımına ihtiyacı vardı. Ve kadın onları terk etmişti. Vlad ve Ursula biyotek komplekslerini Acheron Fossae'deki yüzgeç benzeri bir sırtta, suyun dibindeki devasa bir denizaltının kumanda kulesi gibi görünen dar bir çıkıntıya taşımışlardı. Kompleksin üst bölümünü bir uçurumdan diğer uçuruma uzanan kazılarla peteklendirmişlerdi. Odaların bazıları 1 kilometre genişlikteydi ve iki yandan da cam duvarlıydı. Güneydeki pencereler yaklaşık 600 kilometre ötedeki Olympus Mons'u, kuzeye bakanlarsa Arcadia Planitia'nın soluk kahverengi kumlarını görüyordu. John Rover'ının yüzgecin iç kısmına giden geniş bir aralıktan yukarı sürdü ve aracını garajın kilit kapısına kelepçeledi. Bunu yaparken yerleşimin güneyindeki dar bir kanyonun zemininin erimiş, kahverengi şeker gibi görünen bir şeylerle yamru yumru olduğu dikkatini çekmişti. ''Bu yeni bir kriptogamik katmanı'' dedi Vlad, John bunun ne olduğunu sorduğunda. ''Siyanobakteriye ile Florida platform bakterisinin bir ortak yaşamı. Platform bakterileri oldukça derinlere iniyor ve kayadaki sülfatları, mikroleus'un bir değişkesini besleyen sülfide dönüştürüyorlar. Bunun üst tabakaları büyük dendritik oluşumlar halinde kum ve kile karışan iplikçikler olarak yetişiyor.'' Yani gerçekten de uzun bakterisel kök sistemleri olan küçük orman silvanollarına benziyorlar. Öyle görünüyor ki bu kök sistemleri ilerledikçe permafrostu eriterek regolitten kaya yatağına doğru dosdoğru inecekler. ''Ve sen bu şeyi serbest bıraktın'' dedi John. ''Elbette, permafrostu parçalayacak bir şey istiyoruz değil mi?'' ''Onu bütün gezegeni kaplayacak şekilde büyümeden önce durduracak bir şeyler var mı?'' Biyo kütlenin geri kalanına egemen olmaya başlayacağı bir durum için her zamanki intihar genleri dizilimi var. Fakat kendi hücresine uyarsa... Vay! Terra kıtalarını kaplayan ilk yaşam biçimlerinden pek farklı olmadığını düşünüyoruz. Sadece büyüme hızıyla oynadık ve kök sistemleriyle. Gülünç olan yer altında bir şeyleri ısıtacak olsa da önce atmosferi serinletecek olması... Çünkü kayanın kimyasal havalanışını gerçekten arttıracak ve bütün bu tepkimeler havadan karbondioksit emecekler. Böylece hava basıncı düşecek. Maya gelmiş ve John'u sıkıca kucaklayarak onlara katılmıştı. Şimdi de şöyle diyordu. Fakat tepkimeler CO2'yi emdikleri hızla oksijeni salıp hava basıncını yüksek tutmayacak mı? Vlad omuzlarını silkti. Belki de. Göreceğiz. John güldü. Saks bir uzun vade düşünürüdür. Büyük olasılıkla buna keyiflenecektir. Ah evet, serbest bırakmak için yetki verdi. Bahar gelince yine buraya çalışmaya gelecek. Yüzgeçin tepesine, doruğun tam altına yerleştirilmiş bir salonda yemek yediler. Tepelerindeki doruktaki seraya açılan tavan pencereleri vardı. Diğer pencereler kuzey ve güney duvarları boyunca uzanıyordu. Bambu sıraları doğu ve batı duvarlarını kaplamıştı. Bütün Acheron sakinleri diğer uygulamaların birçoğunda olduğu gibi bu tepe altı geleneğini de sürdürerek yemek için oraya toplanmışlardı. John ve Maya'nın masasındaki tartışma çok geniş bir alana yayılıyor fakat sonra yeniden güncel konuya, serbest bıraktıkları gimlerin hepsine muhafız yerleştirme gereksiniminin yol açtığı sorunları çözme çabasına geliyordu. Her gimde bulunan çifte intihar geni Acheron grubunun kendi başına kabul ettiği bir uygulamaydı ve artık Birleşmiş Milletler yasası olarak da düzenlenecekti. Bu durum yasal gimler için iyi dedi Vlad. Fakat eğer bazı budallar kendi başlarına bir şey deneyip ortalığa salarlarsa başımız gerçekten çok büyük bir belaya girer. Ursula yemekten sonra John ve Maya'ya dedi ki, ikiniz de buradayken fiziksel kontrollerinizi yaptırmalısınız. İkiniz için de uzun zaman geçti. Doktorlardan ve aslında her türlü tıbbi bakımdan nefret eden John karşı çıktı. Fakat Ursula peşini bırakmadı ve o da sonunda pes ederek kliniği birkaç gün sonra ziyaret etti. Her zamankinden daha güçlü görünen çoğu görüntüleme makineleri ve John tam bir aldırışsızlık içinde söyleneni yaparken aşırı rahatlatıcı sesleriyle o tarafa bu tarafa dönmesini söyleyen bilgisayarlarla yürütülen bir dizi tanısal testten geçti. Çağdaştı. Fakat tüm bunların ardından bizzat Ursula'nın yaptığı çağları aşan dürtme, yoklama ve çekiçlemesi testleri geldi. Her şey sona erdiğinde Ursula yanında ayakta durarak çıktılara bakıp dalgın bir tavırla mırıldanırken John üzerinde beyaz bir örtüyle sırt üstü yatıyordu. ''İyi görünüyorsun'' dedi kadın bu şekilde geçen birkaç dakikanın ardından. ''Birkaç bildik yer iç çekimi kaynaklı sorun var ama baş edemeyeceğimiz bir şey değil.'' Harika dedi John kendini rahatlamış hissederek. Doktorlar böyleydi. Her haber kötü haberdi. İnsan hiç haber olmasın istiyordu. Bunu almak da bir tür zaferdi ve giderek de güçleşiyordu. Ama yine de olumsuz bir başarı. Hiçbir şeyi yoktu. Harika. Yani tedavi edilmek istiyor musun diye sordu Ursula sırtı dönük halde ilgisiz bir sesle. Tedavi mi? Bir tür yaşlılık tedavisi, deneysel bir işlem. Aşılanmaya benzer bir şey fakat bir DNA güçlendiricisiyle birlikte. Bozuk iplikçikleri onarıyor ve hücre bölünme kesinliğini önemli ölçüde geri kazandırıyor. John iç çekti yani bu ne demek? Bilirsin sıradan yaşlanma çoğunlukla hücre bölünmesi hatasından kaynaklanır. Hangi hücreden söz ettiğine bağlı olarak yüzlerden on binlere uzanan bir dizi kuşak sonra üremedeki hatalar artmaya başlar ve her şey güçsüzleşir. Bağışıklık sistemi ilk güçsüzleşenlerden biridir. Sonra diğer dokular, sonunda bir şeyler ters gider veya bağışıklık sistemi bir hastalığa yenilir. O kadar. Sen bu hataları durdurabileceğini mi söylüyorsun? Bir şekilde yavaşlatabilip bozulmuş olanları da onarabileceğimi, daha çok bir karışım. Bölünme hataları DNA ipliklerindeki kopmalardan kaynaklanıyor. O yüzden DNA ipliklerini güçlendirmek istedik. Bunu yapmak için senin genomunu okuyacağız. Sonra kırık ipliklerin yerini alacak genomik bir oto onarıcı küçük parçacıklar kütüphanesi yapacağız. Oto onarım mı? Kadın iç çekti. Bütün Amerikalılar bunu gülünç buluyor. Biz bir şekilde bu oto onarım kütüphanesini hücrelere sokuyoruz. Orada özgün DNA'ya tutunuyor ve kırılmasını önlemeye yardımcı oluyorlar. Konuşurken bir yandan da ikili ve dörtlü sarmallar çiziyordu. Konuşması giderek karşı konulmaz bir şekilde biyotek jargonuna kaydı. John sadece genel bilgi kırıntılarını anlayabiliyordu. Görünüşe göre kanser tedavisi ve GİM tekniğinden alınan yöntemlerin kullanıldığı tedavinin kökenleri, genom projesi ve genetik anormallikleri düzeltme alanında yatıyordu. Bunların ve birçok başka teknolojinin özellikleri Acheron grubu tarafından birleştirildi diye açıkladı Ursula. Sonuçta kendi genomundan parçaları içeren bir iğne, dişleri, derisi, kemikleri ve saçları dışında vücudundaki her hücreye yayılacak bir iğne yapabilirlerdi. İğnenin ardından neredeyse hatasız DNA ipliklerine, daha sonraki hücre bölünmesini daha kusursuz kılacak şekilde onarılmış ve güçlendirilmiş ipliklere sahip olacaktı. "Ne kadar kusursuz?" diye sordu John, söylenenleri anlamaya çalışarak. "Şey, sanki 10 yaşındaymışsın gibi." "Şaka yapıyorsun." "Hayır hayır, daha bu yılın LS10'u civarında iğneyi kendimize yaptık ve şu ana dek söyleyebileceğim işe yarıyor."
"Sonsuza dek sürüyor mu?"
"Hiçbir şey sonsuza dek sürmez John."
"Ne kadar öyleyse?"
"Bilmiyoruz, deneyi kendi üzerimizde yapıyor ve zaman geçtikçe anlamayı umuyoruz. Tedaviyi bölünme hatası oranı yine yükselmeyi başlayınca yeniden yapabilecek gibi görünüyoruz. Eğer başarılı olursa oldukça uzun bir süre kalırsın demektir."
"Ne kadar uzun?" diye ısrar etti.
"Şey, bilemeyiz değil mi? Şu anda yaşadığımızdan daha çok, bu kesin. Büyük olasılıkla çok daha uzun."
John kadının yüzüne baktı. Ursula yüzündeki ifadeye güldü. Adam çenesinin şaşkınlıktan gevşediğini hissedebiliyordu.
"Pek harika görünmeyecekti şüphesiz ama kadın ne görmeyi umuyordu ki?"
Bu,
düşüncelerini dağılırlarken güçlükle izleyebiliyordu.
"Bundan kimlere söz ettiniz?" diye sordu.
"İlk yüz içindeki herkese, bize kontrole geldiklerinde sorduk. Burada Acheron'daki herkes bunu denedi. Konu şu ki sadece herkesin sahip olduğu yöntemleri bir araya getirdik. O yüzden başkalarının da hepsini bir araya getirmeyi denemesi çok sürmeyecektir. Bu yüzden bunu yayınlamaya hazırlanıyoruz. Fakat makaleleri ilk olarak gözden geçirmesi için Dünya Sağlık Örgütü'ne göndereceğiz. Politik serpintiler bilirsin."
"Hım," dedi John bunu bir düşünerek, "Mars üzerinde uzun ömür ilacı olduğuna dair haberler, geriye kaynayan milyarlara ulaşıyor. Tanrım," diye düşündü, "pahalı mı?"
"Aşırı değil. Genomunu okumak en pahalı ve zaman alıcı kısmı. Ama bu sadece bir işlem, sadece bilgisayar zamanı. Dünyadaki herkesi aşılamak fazlasıyla olası. Fakat oradaki nüfus sorunu zaten kritik bir noktada. Aşırı yoğun bir nüfus kontrolü yürürlüğe sokmaları gerekirdi. Yoksa gerçekten hızla Malthusian olacaklar. Biz kararı oradaki yetkililere bırakmayı düşündük."
Dipnot, Malthusian. İktisadi durumu düzeltmek için nüfus artışının azaltılması zorunluluğu fikrini ileri süren T.R. Malthus'un kuram veya felsefesi.
"Fakat olay kesinlikle duyulacaktır."
"Gerçekten mi? Bunu durdurmaya çalışabilirler. Belki de çok yönlü bir engellemeyle, bilemiyorum."
"Vay vay, ama sizi üç kağıtçılar, yani sadece burnunuzun dikine gittiniz ve gerçekleştirdiniz."
"Evet," kadın omuzlarını silkti. "Ne diyorsun, istiyor musun?"
"Bunu bir düşüneyim." John yüzgecin tepesinde bir yürüyüşe çıktı. Bambular ve yemeklik ürünlerle dolu uzun seranın içinde bir aşağı bir yukarı gezindi. Batıya doğru yürürken filtreleyici camın ardından gelse bile gözlerini öğleden sonra güneşinden korumak zorunda kalıyordu. Ardından dönüp doğuya yürürken Olympus Mons'a doğru uzanan kırık dökük lav yamaçlarını seyredebiliyordu. Bu konuyu düşünmek çok zordu. 66 yaşındaydı. 1982'de doğmuştu ve şimdi geride bırakılmış. Yeryüzünde yıl kaçtı? 2048 mi? M11. 11 yüksek radyasyonlu uzun Mars yılı. Yeryüzü ile Mars arasındaki 3 yolculuğu da kapsamak üzere uzayda 35 ay geçirmişti. Hala rekor sayılıyordu. Sadece o yolculuklarında 195 rem almıştı. Düşük kan basıncı, kötü bir HDL-LDL oranı vardı. Dipnot, HDL, yüksek yoğunluklu lipoprotein. LDL, düşük yoğunluklu lipoprotein. Yüzdüğünde omuzları ağrıyordu ve kendisini sık sık yorgun hissediyordu. Yaşlanıyordu. Düşünmesi tuhaf gelse de önünde öyle pek zamanı kalmış sayılmazdı. Ve Acheron grubuna da derinden inanıyordu. Onlar hakkında düşünmeye başladı. Grubun bu kartal yuvasındaki işleri hakkında, yemek yiyip futbol oynamaları, yüzmeleri ve benzeri şeyler hakkında, soğurulmuş yoğunlaşmaların küçük gülüşleri, hummalı çalışmaları hakkında...
10 yaşındaymış gibi görünmüyorlardı. Kesinlikle böyle değildi. Fakat çevreye yayılan soğurulmuş bir mutluluk auraları vardı. Bu sağlıkla, hatta sağlıktan da öte bir şeyle ilgiliydi. Yüksek sesle güldü ve Ursula'yı bulmak için Acheron'a döndü. Onu görünce Ursula da güldü. Gerçekten çok zor bir seçim değil, değil mi? Hayır, yeniden birlikte güldüler. Demek istediğim, kaybedecek neyim var ki? Yani kabul etmişti. Adamın genomunu kayıtlarına geçirdiler. Fakat onarım iplikleri derlemesini, sentezlemeleri ve onları plazmitlere ekleyip milyonlarcasını klonlamaları birkaç gün alacaktı. Ursula ona 3 gün sonra gelmesini söyledi. Konuk odalarına döndüğünde Maya oradaydı. En az onun kadar sarsılmış görünüyordu. Sinirli bir şekilde şifonyerden lavaboya, oradan pencereye dolanıyor, eşyalara dokunuyor ve sanki böyle bir odayı daha önce hiç görmemişçesine çevresine bakınıyordu. Vlad fiziksel kontrolünün ardından tıpkı Ursula'nın John'a yaptığı gibi ona konuyu açmıştı. ''Ölümsüzlük belası'' diye ansızın bağırdı kadın ve tuhaf biçimde güldü. ''İnanabiliyor musun?'' ''Uzun ömür belası'' diye düzeltti John. ''Hayır, inanamıyorum, pek değil.'' Bir parça baş dönmesi hissediyordu. Kadının kendisini duymadığını fark etti. Kadının heyecanı adamı sinirlendiriyordu. Çorba ısıtıp bir sersemlik hali içinde içtiler. Vlad Maya'ya Acheron'a gelmesini söyleyip konuyu ima etmişti. John'un Acheron'a gelirken ona eşlik etmesi için işte bu yüzden ısrar etmişti. Bunu söylediğinde John kadına karşı bir şefkat ürpertisi hissetti. Tabakları yıkarken kadının yanında dikildi ve konuşurken ellerinin titrediğini gördüğünde ona karşı aşırı bir yakınlık hissetti. Sanki birbirlerinin tüm düşüncelerini biliyorlardı. Sanki bütün o yılların ardından bu tuhaf gelişme karşısında sözlere değil, yalnızca birbirlerinin varlığına ihtiyaçları vardı. O gece yataklarının ılık karanlığında Maya şehvetle fısıldadı. ''En iyisi bu gece 2 kez yapalım. Biz hala bizken...''
34. ayrımın sonu. Sayfa 328.